Ayrım 23.
ABD'ye Irak'ta savaş konusunda verilen ilk desteğin başlığı şuydu: Türkiye'deki askeri üs ve tesislerle limanlarda gerekli yenileştirme, geliştirme, inşaat ve altyapı faaliyetlerinde bulunmak amacıyla ABD'ye mensup teknik ve askeri personelin 3 ay süreyle Türkiye'de bulunmasına izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi. AKP hükümeti bunun ardından Amerika'nın istekleri doğrultusunda bir başka tezkereyi TBMM'ye gönderdi. Tezkereyle Türkiye'ye 62 bin Amerikan askerinin konuşlandırılması öngörülüyordu. Ancak tezkere 1 Mart'ta reddedildi. TBMM'nin 1 Mart 2003 günü tezkereyi reddetmesiyle birlikte Türkiye'nin dünya kamuoyunda itibarı birdenbire yükseldi. Dünya basını şaşkınlığının ardından Türkiye ABD'ye kırmızı kart gösterdi. Türkiye'de demokrasi iş başında. Ankara'dan Washington planlarına darbe başlıklarını kullanırken Arap dünyası kararı büyük bir sevinçle karşıladı. En dikkat çekici değerlendirme Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'den geldi. Şaşırmadım. Türkiye'den böyle bir karar zaten bekliyordum. Amerikan yönetimi ise anında tehditlere başladı. Tehdidin merkezinde Kuzey Irak vardı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Grossman, meclis kararının hayal kırıklığı yarattığını açıkladı ve ekledi: Türkiye Kuzey Irak'ta tek başına hareket edemez. ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, Türk parlamentosunun aldığı kararın ABD'nin olası Irak operasyonu ile ilgili planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Richard Boucher da Mark Grossman'la aynı ağzı kullanarak, "Biz daima Kuzey Irak'ta tek taraflı hareketlere karşı olduk. Türkiye Kuzey Irak'ta tek başına hareket etmemeli. Kuzey Irak'ta herhangi bir askeri müdahale Ankara ile Washington arasında koordinasyon içinde yapılabilir," dedi. ABD Genelkurmay Başkanı General Myers, "Türkiye olsa da olmasa da ABD kuzeyden ikinci cepheyi açacak. Elimizde plan B var, plan C var, plan D var ve biz daima çeşitli ihtimaller için planlama yapmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin desteğinin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz," diyerek tepkisini gösterdi. ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Paul Wolfowitz de, "Kesin bir şey söylemek zor. Kuzey Irak'ta Kürtler ağırlıklı ve son 10 yıldır zor şartlara rağmen iyi idare ettiler. Göreceli olarak özgür geliştiler," diye konuştu. ABD bir yandan Kuzey Irak konusunda Türkiye'nin çekincelerini sözde gidermek için askeri ve siyasi müzakereler yaparken bir yandan da bölgedeki grupları Türkiye'ye karşı bir araya getiriyordu. Türkiye'nin bağımsız olarak Kuzey Irak'a girmesini engellemek için sürekli Kürt devleti tehdidini savuran Washington yönetimi bu konuda önemli bir adım attı. Ankara'daki müzakereler devam ederken Kuzey Irak konusunda özel statüyle atanan Büyükelçi Zalmay Halilzat, Selahattin kentinde Kürt gruplarla toplantı yaptı. Toplantıya Iraklı Şiiler de katıldı. Kuzey Irak'ın Selahattin kentinde 4 gün süren sözde muhalefet toplantısı 2 Mart 2003'te sona erdi. ABD'nin organize ettiği Kuzey Irak toplantısı sonuç bildirgesinde Türk ordusunu hedef alıyordu. Toplantıda 6 kişiden oluşan bir başkanlık konseyi kurulması kararlaştırıldı. Mesut Barzani, Celal Talabani, INC Başkanı Ahmet Çelebi, Sünnileri temsilen Adnan Paçacı, INA Başkanı Ayad Allavi ile Irak İslam Yüksek Devrim Komitesi Başkan Yardımcısı Abdülaziz El Hakim Başkanlık Konseyi'ne seçildiler. Celal Talabani konuşmasında Türk askerinin hiçbir koşulda bölgeye girmesini istemediklerinin altını çizdi. Bundan kısa bir süre önce toplanan Kuzey Irak'taki sözde bölgesel parlamento, Kuzey Irak'a girecek Türk ordusuna karşılık verme kararı aldı. Özellikle KDP'li yetkililer Türkiye'yi tehdit eden açıklamalarını artırdılar. Bazı Türkmen güvenlik görevlileri Bağdat ajanı suçlamasıyla tutuklandı ve KDP ve ABD'li görevlilerce sorgulandı. Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve Yaşar Yakış, "Destek vermezsek Amerika Kuzey Irak'ta Kürt devletini kurar," diyordu. ABD tam tersine Türkiye'nin desteğiyle kukla devleti kuruyordu. Şubat ayının sonunda Habur'da durdurulan tırlarda Kuzey Irak'taki Kürt gruplara götürülen silahlar yakalandı. Kuzey Irak'a geçmek üzere Habur sınır kapısına gelen yaklaşık 10 tır sınırdaki Türk güvenlik güçlerince durduruldu. Yapılan aramada silahlar bulundu. Tırların ABD'ye ait olduğu, silahların Kürt gruplara dağıtılmak üzere götürüldüğü saptandı. Üstelik tam da Türkiye ile ABD arasında Kürt grupların silahsızlandırılması konusunda tartışma devam ederken. Daha tezkere çıkmadan İskenderun limanından asker ve silah sevkiyatı başlamıştı. Üstelik bu asker ve silah sevkiyatı Kuzey Irak'taki kukla devleti korumak içindi. Habur'da yakalanan silahlar bunu kanıtlayan en önemli olguydu. Kuzey Irak konusunda mutabakat tıkanıyor. Kuzey Irak'ta yaşanan tartışmaya rağmen AKP hükümetinin bizim için müzakereler tamamlandı açıklaması yaptığı saatlerde Beyaz Saray sözcüsü Ari Fleischer, Kuzey Irak'ta Türk askerinin nasıl yer alacağı konusunda görüşmeler devam ediyor. Anlaşma sağlanmış değil, görüşmelerin sonucu ne olur bilemem açıklamasını yaptı. Tayyip Erdoğan ise adeta ABD adına konuşuyordu. Mutabakat yapılmadığı takdirde Türkiye Kuzey Irak'a giremez. Ordumuz da böyle bir risk almaz. Karar süreci içerisinde siyasi olarak söylüyorum, yerinizi alamazsınız. Ekonomik noktada dünya finans çevrelerinde Amerika'nın baskısı altında veya kontrolünde olan her yer size tavır alacaktır. Geçmişte basit bir Kıbrıs olayında bize ambargo uyguladılar. 10 yıl acısını çektik. Diğer tarafta IMF ile bağlantıları var ülkemizin. Bütün bunların ödenmesi noktasında sıkıntılarımız var. Bu yıl Türkiye'nin ödemesi gereken borç toplam 73.5 milyar dolardır. Bu borcu kucağımızda bulduk. Bu neyle ödenecek? Ekonominin bu noktada bir savaş ekonomisi durumuna girmemesi veya sürekli tehdidi altında olmaması lazım. Erdoğan'ın yönettiği hükümetin çizgisi giderek pratikte devletin hakim çizgisi haline geliyordu. ABD ile Türkiye arasında imzalanacak mutabakat muhtırasının en önemli tarafı ABD'ye Türkiye'nin güneydoğusu boyunca İskenderun'dan Mardin'e kadar 9 lojistik kara üssü kurulması izninin verilmesiydi. Bu üslerin Mardin Kızıltepe, Dicle, Oyalı, Nusaybin, Gaziantep, Oğuzeli, Birecik, Şanlıurfa ve Viranşehir'de kurulması benimsendi. Amerikan askeri yetkililerinin bu yerlerde gerekli kiralama ve satın alma işlemlerini tamamladı. ABD bu sayede kukla devleti hem Türkiye hem Irak topraklarında koruyacak tahkimatı sağlamış oluyordu. Bu sayede Türkiye'nin kukla devleti engellemek için girişeceği herhangi bir müdahale Amerikan askerinin süngüsüyle önlenmiş ve daha önemlisi ABD'nin uzun vadede genişleteceği kukla devletin sınırları Türkiye içine kadar uzatılmış oluyordu. Eğer Türkiye'de asker konuşlandırma izni TBMM'den geçseydi, ABD bu izin uyarınca hem Türkiye'nin güneydoğusunda hem de Irak'ın kuzeyindeki bölgeyi denetimi altına almış olacaktı. Ancak bu izin meclisten geçmedi. Dolayısıyla bu mutabakat muhtırası da meclisten 6 Şubat'ta geçen üs ve limanlarda inşaat iznini içeren tezkere de geçersiz hale geldi. Nitekim daha ortada Amerikan askerinin konuşlandırılmasına ilişkin hiçbir izin yokken Amerikalılar bu üslerin kurulacağı yerlerde arazi ve bina kiralama faaliyetlerine başladılar. Urfa Sanayi İstesi içinde bazı işyerleriyle görüşmeler yapmaya başladılar. Şanlıurfa'daki askeri üssün hava araçları yakıt ikmal noktası olarak kullanılması öngörülüyordu. Mardin Oğuzeli'nde toprak ve arazi kiralamak için köylülerle görüşmeler yapıldı. Mutabakat muhtırası 15 sayfadan oluşuyor. İmzalanan ana metnin yanı sıra 4 ek bölümde ayrıntılar yer alıyor. Mutabakat muhtırasında ABD'nin Türkiye'ye getireceği araç sayısı, cinsi belirtilmiyor. Silah ve mühimmat bilgilerini de içermiyor. Lojistik ve yerinde hazırlık bölümünde ne tür lojistik malzemesi kullanılacağı, getirileceği, yerleştirileceği belirtilmiyor. Sadece limanlara getirilecek malzemenin listesinin bir hafta öncesinden Genelkurmay Başkanlığı'na elektronik yolla bildirileceği belirtiliyor. Gemilerden indirilen malzemeler gönderilen malzeme ile karşılaştırılacağı ve listede yer almayanların geri gönderileceği imza altına alınmış. Nitekim birkaç kez bu yönde uygulama oldu ve getirilen malzemeler gönderildi. Ancak Türkiye'den tavizi koparan ABD emrivakiyi sürdürdü. ABD, Türkiye'ye binlerce askeri neden getirmek istiyordu? Amerikan ordusunun sınırlarımız içine yerleşmesinin Türkiye için anlamı Sevr'in uygulanmasıydı. Amerika'nın ana hedefi Asya'nın kilidi Türkiye'yi dize getirmekti. ABD ilk aşamada 60 bini muharip, 30 bini destek olmak üzere 90 bin civarında asker getirmeyi planlıyordu. ABD Türkiye'nin bütün üs, havaalanı ve limanlarını istiyordu. 1 Mayıs 2002'den itibaren Genelkurmay ve Dışişleri'nin ortak çalışmasında bu istek, Cumhuriyet tarihinde eşi bulunmayan talep olarak niteleniyor ve anlamı çıkarılmaya çalışılıyordu. Fikret Bilan'ın Sivil Darbe Girişimi ve Ankara'da Irak Savaşları adlı kitabının ekinde yer alan 15 Ekim 2002 tarihli gizli damgalı ABD'nin yeni talepleri başlıklı belgeden aynen alıyoruz. ABD'nin olası Irak harekatı bağlamında Avrupa'daki komutanlığı vasıtasıyla Genelkurmay Başkanlığımıza şu yeni talepleri iletmiş olduğu öğrenilmiştir. 1- Türkiye'de 80 bin Amerikan askeri personelinin konuşlandırılması. 2. Türkiye'deki havaalanlarında 250 uçağın konuşlandırılması. 3. ABD'nin 6 havaalanı, Batman, İncirlik, Antalya, Sabiha Gökçen ve 8 yedek havaalanından Muş, Balıkesir, Konya, Van, Erzurum, Erzincan, Çiğli yararlandırılması. 4. Limanlarda tam kolaylık sağlanması. 3 ana liman, Mersin, İskenderun, Samsun. 2 yedek liman, Trabzon, İzmir. 5. Bu havaalanlarıyla limanlar arasında tüm karayolları, demir yolları ve su yollarının serbestçe kullanılması. 6. Türkiye'de konuşlanacak Amerikan kuvvetlerine harekat eğitimi için alan tahsis edilmesi. 7. Amerikan kuvvetlerinin Türkiye'ye intikali sırasında destek ve güvenlik hizmetleri sağlanması. 8. Amerikan tanklarının taşınmasında intikal desteği sağlanması. 9. Amerikan kuvvetlerinin intikal edeceği, konuşlanacağı havaalanları, limanlar ve yolların keşfinin yapılması. 10. Amerikan kuvvetlerinin intikal ve konuşlanmasında her türlü güvenliğin, emniyetin sağlanması. 11. Amerikan kuvvetlerine ilk aşamada 4 milyon galonluk akaryakıt desteği temin edilmesi. 12. Irak'a yapılacak harekatta Türk topraklarının kullanılmasına izin verilmesi. Peki bu talepler Türkiye tarafından nasıl karşılanıyordu? Bu konuyla ilgili değerlendirmeyi de belgenin değerlendirme başlıklı bölümünden aktarıyoruz. 1. Diplomatik kanaldan resmen iletilmemiş olmakla ve planlama bakımından mı, Türkiye'yi denemek bakımından mı, eyleme geçmek bakımından mı yapıldığı henüz bilinmemekle birlikte ABD'nin bu talepleri bizi fevkalade zorlayacak niteliktedir. Zira burada söz konusu olan Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş büyüklükteki bir yabancı kuvvetin ülkemize kabul edilip edilmeyeceğidir. 2. ABD'nin bu taleplerinin kabulü halinde böylesine bir konuşlanmanın gerek kuvvetin çapı, gerek kullanılacak havaalanı, liman ve yolların önemi, sayıca çokluğu ve coğrafi yaygınlığı nedeniyle kamuoyumuzun çeşitli kesimlerinin tepkisine, hatta olaylara yol açması olasıdır. Açık bir savaş işareti oluşturacak bu konuşlandırmadan ekonomik dengelerimiz de süratle olumsuz yönde etkilenebilecektir. Üstelik bu büyüklükteki kuvvetin en azından konuşlanma hazırlıklarının uluslararası meşruiyet gerekçemizi karşılayacak bir BM Güvenlik Konseyi kararı alınmadan başlatılması, diğer bir deyişle uluslararası hukuki temele dayanmaması da muhtemeldir. 3. Bizim açımızdan harekat hazırlığının ve konuşlandırmanın zamanlaması da harekatın zamanlaması kadar önemlidir. Zira bugüne kadar ısrarla ileri sürdüğümüz uluslararası meşruiyet ve oydaşma kavramı çerçevesinde konuşlandırmanın başlaması için kuvvet kullanımı unsurunu içeren bir BM kararı gereklidir. İç meşruiyet bakımından da TBMM kararı gerekecektir. Oysa şimdi ABD bir karar olsun olmasın, karar kuvvet kullanımını içersin içermesin konuşlandırmaya başlamak istemektedir. Geniş çaplı bir konuşlandırma başladığında bunun Türkiye bakımından iç ve dış siyasi ekonomik sonuçları harekata katılmamız durumunda doğacak sonuçların hemen hemen aynı olacaktır. Harekatın beklenen başarıyı süratle sağlayamaması veya Türkiye'de konuşlandırma yapıldıktan sonra durdurulması bizi son derece güç duruma düşürecektir. 4. Türkiye bu talepleri kabul etmesi halinde Irak'a 4-5 yıl süreyle istila ve işgal edecek bir kuvvete muhtemelen sadece Kuveyt'le birlikte ev sahipliği yaptığı görünümünü verecektir. Bunun gerek Türkiye içinde gerek bölgede ve bölgenin ötesinde çok ciddi yansımaları olması ve tepkilere yol açması beklenmelidir. Bu tepkiler içeride dini radikallerle diğer aşırı unsurlardan dışarıda öncelikle İslam alemi, Arap ülkeleri, İran ve Rusya'dan kaynaklanabilir. 5. Ülkemizdeki artan ABD mevcudiyeti, ABD'nin Orta Doğu'nun yeniden yapılandırılması projesiyle bağlantılı olarak sürekli bir nitelik taşıyabilecektir. 6. Türkiye'nin önemli bir bölgesel güç olarak kendine özgü politikalar geliştirebilme yeteneği ve ülkemizin bölgesel ağırlığı azalacaktır. 7. AB ile esasen yeterince karmaşık olan ilişkilerimiz bundan etkilenecektir. Zira AB ülkelerinin İngiltere dışında ABD'ye ciddi operasyonel destek vermeleri çok müşküldür ve Türkiye ile AB'nin tutumu arasında ayrışma olacaktır. Buna ilaveten ABD'nin başarılı olması halinde AB ülkeleri Irak'tan pay almak ve İran geleceğinin belirlenmesi bağlamında Kürt konusunu deşmekte beis görmeyecektir. 8. Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulup kurulmayacağını belirleyecek olan, neticede münhasıran Türkiye'nin ABD harekatına desteğinin düzeyi değildir. 9. Türkiye'nin iç ve dış kaynaklı şiddet ve terör eylemlerine maruz kalması da olasıdır. Türkiye'de Amerikan aleyhtarlığının tırmanması, PKK-KADEK terör örgütüyle sol ve dini motifli örgütlerin şiddet eylemlerine başvurması beklenebilir. 10. Türkiye'ye müdahalenin bölgesel yükünü moral ve maddi açıdan üstüne alamaz. 11. ABD'de bir harekata kilitlenme süreci devam etmektedir. ABD müdahalesinin neticesinde yanı başımızda ağır insani ve fiziki tahribata uğramış, merkezi otoritesi yok edilmiş bir ülke ortaya çıkacaktır. Bunu da çok istikrarsız koşullarda ülkenin yeniden yapılandırılması çabaları izleyecektir. 12. ABD ile dostane diyalog önemlidir. Bu diyaloğun amacı kendimizi bağlamak değil, tehlike ve zararlara karşı korumak için hazırlıklı bulunmak olmalıdır. ABD ile tasavvurlarını bu bağlamda derinliğine ele almak gereklidir. Bu çerçevede ABD'nin Irak politikasının oluşumu sürecine olanaklar ölçüsünde aktif katkıda bulunma imkanları kullanılmalıdır. 13. Müdahale kaçınılmaz hale geldiğinde ilintimiz, bağlantımız asgaride tutulmalı, dikkat ve çabalarımızı müdahale sonrası Irak'ın yapılanma ve geleceği üzerinde yoğunlaştırarak bu dönemde gelişmeleri etkileyecek ağırlığı kazanmamıza yarayacak dengeleri gözetmeliyiz. 14. ABD ile ilişkilerimizin dokusu, ekonomimizin nekahet döneminde bulunması, Kıbrıs sorunu ve AB ile ilişkilerimizdeki olası gerginlikler, bu son taleplerin tümünü peşinen geri çevirmemizi zorlaştırmaktadır. Bizi zorlamakta beis görmeyen ABD'yi zorlamaktan kaçınmamalı, diğer hususlar meyanında hazırlanmakta olan kapsamlı destek talep paketimizi gelişmelerden bağımsız olarak iletmeli, Kongre boyutunu vurgulamakta ısrarlı davranmalıyız. Görüldüğü gibi ABD'den gelen taleplerin Irak'a yönelik bir savaşla sınırlı olmadığı, uzun vadeli bir plan çerçevesinde olduğu Genelkurmay ve Dışişleri tarafından saptanıyor ve buna göre tavır alınması isteniyordu. Washington yönetiminin hedefi önce Kuzey Irak'ta Kürt devletini ilan etmek ve daha sonra da kukla devleti Türkiye'nin güneydoğusuna doğru genişletmekti. Diyarbakır'ın merkez üssü olmasının anlamı da buydu. Tezkere TBMM'den geçseydi dünyanın en büyük PKK'sı Türkiye'ye geliyordu. Dünyanın en büyük PKK'sı hem de TBMM'den çıkartılan bir tezkereyle getirilecek, Türkiye'nin güneydoğusuna konuşlandırılacaktı. Daha ötesi, Türkiye devleti kuklalaşmış olacaktı. Türkiye'de Amerikan askerinin varlığı Türkiye halkını, ülkeyi ve orduyu bölme imkanı anlamına geliyordu. Pentagon'un şefi Rumsfeld itiraf etti. ABD Türkiye'den istediğini bir türlü alamıyor, alamayınca da yeni tehditler savuruyordu. ABD'nin son tehdidi Kürt-Türk çatışmasıydı. Amerikan Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, Kuzey Irak'a Amerikan askerinin gidiş gerekçesini Kürtler ve Türkler arasında çatışma çıkmasını engellemek diye açıkladı. Rumsfeld şöyle konuştu. Türklerle Kürtler arasında, Kürtlerle Kürtler arasında ve Kürtlerle Saddam arasında tarihi farklılıklar var. Bunlar gerçek. Biz kuzeyde yeterince askerimiz olmasını istiyoruz ki bu gruplar arasında çatışma çıkmasın. Rumsfeld'in iddiasının tersine ABD, Ankara'nın en fazla çekindiği konuların başında gelen Türk-Kürt çatışmasını kışkırtmak için Kürt gruplarla yoğun bir mesai içindeydi. ABD, KDP ve KYB ile Musul ve Kerkük'ü işgal planı üzerinde anlaşıyordu. Şubat ayının sonundan itibaren Kuzey Irak'ta bulunan Zalmay Halilzad'ın esas görevi buydu. Nitekim KDP'nin askeri komutanı Azat Miran, Amerikalılardan tam destek aldıklarını, Musul ve Kerkük'ü Amerikalılarla birlikte işgal etmek konusunda anlaştıklarını açıklıyordu. Amerikan askeri yetkilileri ve iki grup arasında yapılan görüşmelerde ortaya çıkan plana göre Amerikan bombardımanı sırasında KDP ve KYB Musul Kerkük'ü ele geçirecekti. Nitekim böyle de oldu. Oysa Washington'ın Musul-Kerkük konusunda Ankara'ya sözler verdiği iddia ediliyordu. Son olarak Ankara'daki Iraklı muhalifler ve ABD'nin katılımıyla yapılan toplantıda ABD, "Musul ve Kerkük'ü biz koruyacağız. Hiçbir grubun girişine izin vermeyeceğiz." demişti. Oysa Barzani ve Talabani gizlice Kerkük'e silah göndermeye daha o zamandan başlamışlardı. Bazı sivil gruplar da talimatla Musul ve Kerkük'e gönderiliyordu. 9. Bölüm ve savaş başlıyor. Ankara, Amerikan saldırısına saatler kala Kürt, Türkmen, Asuri, Şii ve Arap temsilcilerin yanı sıra ABD ve Türkiye temsilcilerinin de katıldığı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Bush'un özel temsilcisi Halilzad bu toplantıyı düzenlemek için Kuzey Irak ve Türkiye arasında mekik dokuyordu. Halilzad toplantıdan önce görüştüğü Türk yetkililere ABD'nin çok açık bir tehdidini savurdu. Kuzey Irak'a girerseniz Amerikan askerleriyle çatışma riski var. 19 Mart 2003'te yapılan toplantının ardından İran toprak bütünlüğü, ulusal birliği, bağımsızlığı ve egemenliğinin korunacağı belirtilen bir bildiri yayımlandı. İran milli serveti olan doğal kaynakların tüm Irak halkı için kullanılacağı belirtilen bildiride ülkedeki bütün bölgelerin ve şehirlerin Irak toprağı olduğu vurgulandı. Din, dil, etnik köken, ırk ve cinsiyet ayrımının engelleneceği belirtilen bildiride İran kurucu hakları Araplar, Kürtler, Türkmenler, Asuriler, Keldaniler ve diğerleri şeklinde sıralandı. Bütün kurucu ulusların hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınacağı kaydediliyordu. Bildiride Türkiye'nin başından beri savunduğu Irak politikasının ana hatları vurgulanıyordu. Türkiye saldırıdan hemen önce kırmızı çizgilerini biraz yumuşatarak bir kez daha açıklıyordu. Ancak operasyon başlamadan önce Irak'ın kuzeyine giremediği için bildiriye soktuğu bu ifadeler boşlukta kalıyor ve ABD kukla devletin inşa sürecinde tarihi bir sıçrama gerçekleştiriyordu. Bildiride BM kararlarına vurgu yapılıyordu ama bir gün sonra gece geç saatlerde Irak'a saldırı başlayacaktı. Halilzad Ankara'daki toplantının kulisinde ABD'nin gerçek niyetini açıklıyordu. Resmi görüşmelerin yapıldığı bölümde Türkmenlerle ilgili taleplere itiraz etmeyen Halilzad kuliste Türkmenlere "Başkanlık konseyine girmek istiyorsanız Kürdistan'ı tanıyın." dedi. Bu arada 1 Mart'ta reddedilen tezkere değiştirilerek TBMM'ye gönderiliyordu. Yeni tezkerede Türkiye'ye Amerikan askeri konuşlandırılması bölümü çıkarılıyor, Türk hava sahasının açılması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışına gönderilmesi kalıyordu.